aleyhi ve sellem kendisine peygamberlik gelmeden önce ileride peygamber olacağına dair bir takım şeyleri sezebiliyor muydu? Bilir miydi? Kendi zatında bazı hususları hissedebiliyor muydu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilindiği gibi 40 yaşında peygamberlik geldi. Kendisinin fevkalade bir insan olduğunu sezdiği muhakkak, alemden başka türlü hareket ediyordu. Validesinin onu dünyaya getirdiği andan itibaren sezdiği bir kısım şeylerin yanı başında bir kısım çok mevsuk olmasa bile hadis-i şeriflerde kendilerinin de sezdikleri bazı şeyler vardı. Ben bu mevzuda esas denmesi gerekli olan şeyi arz etmeyi düşünüyorum. Ondan evvel onu arz edeyim. Mesela parça parça aklıma gelen hususlardan bir tanesi, kendisine peygamberlik gelmeden evvel Kabe'nin binası için herkesle beraber o da çalışıyorlardı. Peştimalları vardı üzerlerinde. Sonra Hazreti Abbas'ın tavsiyesiyle, peygamber değildi daha, o peştimalı vücudunu bir kısmından açıp omuzuna koymasını söyledi. Vücudu mahrem yerleri kısmen açılınca gözüne bir şey göründü. Bunu mazi yazarları söylüyor. Sırt üstü düştü, gözleri yukarıya doğru apaçık kala kaldı. Şimdi bütün bunlardan aleyhissalatü vesselam kendisine ait bir kısım hususiyetler sezebilir. Ama ben bana peygamberlik gelmeden evvel bir kısım hususiyetler seziyordum kendimde zaten. Buna dair bir beyanını görmedim, olabilir de. Bunun gibi peygamberlik gelmeden yine Gâr-ı Hira'da Ayşe validemizin ifadesiyle upuzun geceler ibadet ki o tahannüs tabiriyle ifade buyuruyor. Böyle halktan tecerrüdü orada inziva yapması. Oysa ki fıtrat itibariyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halkın içinde, o kadar halkın içinde ki mesela ficar harpleri olurken o daha çocuk amcalarına şey taşıyor, ok taşıyor, sadaklarını ok yetiştiriyor. Bir yarış olduğu zaman beraber bulunuyor. Yine mevsuk hadis kitaplarında bir tanesiyle güreş tutuyor. Tamamen hayatın içinde bir insan. Birdenbire belli bir dönemden sonra bakıyoruz. O zat kendi vicdanında duyduğu şeylerle Gâr-ı Hira'ya çekiliyor. Rabbimizin tecellileriyle baş başa kalıyor. İnsanlık adına, kendi adına adeta beklediği bir şeyler var. Bir diğer mesele yine bu mevzuda kendiler ifade buyuruyorlar. Mazi yazarlarından görüyoruz. Geçen hafta da arz etmiştim. Mevzu değişik zaviyeden ele alınıyor. Buyuruyor ki ben iki defa düğüne gitmeye niyet ettim. İşte bir defasında şu düğüne kalktım, şuradan şuraya kadar gittim. Orada oturdum. Sonra sabah güneşin şuaları üzerinde öyle uyandım. Allah düğüne gitmeme müsaade etmedi. Belli bir hususiyetti bu yani. Aleyhissalatü vesselam'da bir hususiyetti. Bu hadise de iki defa cereyan ettiğini söylüyorlar. Bir diğer mesele, Meymen'e başının üzerinde bir bulutun yürüdüğünü görüyor ve Hatice validemize ifade buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bunu bilmemesi ve bu söylentilere muttali olmaması düşünülemez. Bunlar teker teker bu vakaların hepsi hadis kriterleri açısından belki tenkit edilebilir de hepsi omuz omuza verince çok kuvvetli olur. Suriye tarafına yapılan Ebu Talip'le beraber yapılan bir seyahatta daha genç yaşlarındayken, çocuk denecek yaştayken yine böyle başında bir bulutun yürüdüğünden bahsediliyor. Orada manastırdaki bir papaz Buheyra rahip görüyor bunu. Ve Ebu Talib'e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geriye döndürmesini söylüyor. Böyle çok emareler var. Kendisinin ileride böyle hususi bir insan olabileceği şeyini ifade ediyor. Ama peygamberlik nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bilemezdi, bilmediğini Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. İnneke la tedri mel kitabu ve lel iman velakin cealnahu nuren nehdi bihi men neşav min ibadina ve inneke le tehdi ila sıratin müstakim diyor. Sen kitabı da bilmezdin. Hakiki manasıyla bir inancın vardı da fakat Allah'a iman Allah'ın istediği manada. Haşre neşre iman, kitaba iman, peygambere iman bunları da bilemezdin. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın sana ihsanıdır. Talimi içinde ihsanıdır. Şimdi bundan da anlıyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu parça parça bir kısım emarelerden kendisinde bir hususiyet bulunduğunu sezebilir yani. Değişik bir insandı, farklıydı başkalarından. Ama hakiki manasıyla ileride ilahi mesajı omuzlayacak bir peygamber olarak insanlığın karşısına çıkacak, onlara istikametli yolu gösterecek bir insan olarak kendisini tanıyor olmayabilirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak bu meselenin bir yanı, kendisinin hissedip etmemesi bir yanı. Bir diğer yanı şuydu ki, yine bir kısım mazi kitaplarının şeyinden anlaşıldığı üzere, o başkalarının yaptığı gibi Kabe'deki putlara hayatı seniyeleri boyunca hiç tazim etmedi. Daima adeta gönlünde tevhidi yaşattı. Putlara kurban kesmedi. Müşriklerin yaptığı gibi böyle şirke ait hususiyetlerde hiçbir zaman azgınlığa, taşkınlığa düşmedi. Değil o, onun etrafında ilk yerini alacak ısmarlama insanlardan Hazreti Osman'ın, Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anhuma, onların dahi daha sonraki mübarek hayatlarına göre bir hayat yaşadıklarını yine bize siyer kitapları söylüyor. Çok nezih yaşadılar. Hazreti Osman evi sarıldığı zaman muhasara hadisesinde kendisini müdafaa sadedinde bunu da söyler. Yani ben cahiliye devrinde dahi haram irtikap etmedim der evini muhasara edenlere karşı. Böyle olunca bu yıldızların güneşinin böyle hiçbir zaman masiyete girmemesi, günah işlememesi, bilmeyerek bazı şeyler sadir olabilir. Bu kelamcılara göre bir şeydir. Fakat nedir o sadir olan şey? Efendimiz'e dair bir tanesini göstersinler. İşte bunu göstermek çok zordur. Yani müşahhas bir vaka göstermek Efendimiz hakkında çok zordur. Zatında mümkündür. Enbiya'dan dahi bilmeyerek günah-ı kebair sadir olabilir. Kur'an'dan bazı misaller verirler ama Efendimiz'e gelince sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına kadar nedirler? Hep cevapsız kalır yani. Nedir? Bir tane bir şey göstersinler. Mühim bir zat Kelbi'den rivayet ederek Efendimiz'in cahiliyede puta kurban kestiğine dair bir şey rivayet ediyor ise de, fakat onu şimdiye kadar böyle bizim kütüb-i sitte ricali, mühim imamlarımız kabul etmemişler, reddetmişler. O zata da kendi sahasının dışında bağışlayan kezzap demişler. Muteber bir şey değil, itimat edilemez. İşte bu yönüyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeta böyle dünyaya geldiği andan itibaren Cenab-ı Hakk'a müteveccih bir yüzü vardı, ona bakar bir gözü vardı, onu arıyordu. Tam olgunluk döneminde de bunu bütün vicdanıyla aramaya başladı. O an işte kendisine peygamberlik gelmesi için kapının çalınması demekti ki Cenab-ı Hak bu kapının çalınmasına İkra bismi rabbikellezî ile cevap verdiler. Meselenin bir diğer yönü de başkalarının Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i belli hususiyetleri içinde görüp tanımasıydı. Mesela herkes Mekke'de bir şeyle anılabilirdi. Seyyidina Hazreti Hamza, o da Müslümanlığın iftihar edebileceği bir kahramandır. Hepimiz iftihar ederiz. Arslanlarla boğuşması gibi, avda başarılı olması gibi, yumruğuyla beyin patlatması gibi hususiyetleriyle meşhurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iştihar ettiği ünvana bakın ki dostu, düşmanı ona hep el-emin diyorlar. Emin insan. Bunun iki manası var. Bir, emanette emin. Bir de doğru söyleyen insan demektir. Yani ne söylerse yerindedir, doğrudur. Sıdk zaten Enbiya-i İzam'ın sıfatı ve bir dava adamın sıfatı olması çok önemlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün Mekkeliler tarafından el-emin olarak tanınması, Mekkeliler onda bu hususiyet görüyorlardı. Hayatı pahasına dahi olsa kimseyi aldatmazdı, daima emin davranırdı. Öyle bir şey olmuş mudur, olmamış mıdır, ona dair mevsuk bir şey bilmiyoruz. Fakat herhalde genç kızlarını teslim etmeyi bir gün düşündükleri bir adam eğer akıllarına gelseydi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa gelirdi. Bu kızları kime götürüp verelim de ficar harplerini hep beraber ailece iştirak edelim diye düşünselerdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim etmeyi düşünürlerdi. Çünkü onun yine şemailinde anlattıkları gibi cahiliye döneminde daha sonra Müslümanlıkta da oldu. Hudur dedikleri şey evin içinde bir perde gerip arkasına genç kızları, evlenecek kızları kor. Anne ve babanın hayatından biraz onları uzaklaştırırlardı. İşte Efendimiz anlatırken sanki böyle perdesi arkasında, sütresi arkasında genç bir kızdı o derler. Ve yine derler ki Hatice-i Kübra validemizin karşısında izdivaç meselesi müzakere edilirken o buram buram ter dökmüştü orada. O kadar yani. Şimdi bu yönüyle herkes onda bir hususiyet seziyordu, hissediyordu. Emin diyorlardı ki hani buna dair İbn-i İshak'ın da anlattığı Kabe'nin yapılması mevzuunda onu hakem tayin ediyorlar da taşın Hacerül Esad'ın Kabe'nin köşesine nasıl konacağı içtihadını ondan alıyor, ona göre hareket ediyorlar. Mesela vade vefada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hususiyet arz ediyordu ki bunu daha sonra böyle bir vade vefa hususuna riayetten dolayı bizzat hadiseye şahit olmuş bir sahabi nakletti. İşte anlaşmıştık kendisiyle diyor bir yerde, ben 3 gün sonra geldim, geldiğimde orada bekliyordu hala ve hiç kızmadı. Hani bizim gibi içinde boşluğu yoktu onun. Arz etmişimdir, şeytan Hazreti Adem'e bakınca içinde bir kısım boşluk gördü, bunun içine girebilirim dedi. O boşluklar insanın şehvet boşluğuydu, gazap boşluğuydu, öfke boşluğuydu, kiniydi, nefretiydi, hasediydi, kıskançlığıydı. Belli bir kısım maslahatlar için insan mahiyetine vaz edilmiş bu şeyleri şeytan değerlendirebileceğine inanıyordu. Efendimiz için diyebiliriz ki adeta o bu boşlukları kapamıştı yani. Fetanet-i azamıyla, o müthiş iradesiyle adeta bu boşlukları kapamıştı. O dönemde dahi fevkalade vade vefa düşüncesi içindeydi. Hiç kızmadı. Ona dedi ki beni çok beklettin be birader burada. İşte kardeşim beni burada çok beklettin dedi. Şimdi bunlar hususiyetlerdi ki Mekkelinin kafasındaydı bunlar. Çokları sonra bir taraf muhakeme edince bu zatın ittiba edilmesi gerekli olan bir zat olduğunu çok iyi anlamışlardı. Mugayre İbni Şube'nin naklettiği bir hadise vardır ki Ebu Cehil'le karşılaşma esnasında diyor ki Efendimiz ona dinli telkin etti. O yine temerrüdünü, taannüdünü ve cehaletin babası olma hüviyetini ishar etti, gösterdi. Ayrıldıktan sonra bana dedi ki diyor, işte Amr İbni Hişam, Ebu Cehil sonra Efendimiz vasıtasıyla konmuş bir addır ona. Dedi ki ben bunu yalan söylediğini iddia etmiyorum, yalan söylemiyor bu. Fakat işte Haşimiler şimdiye kadar şunu şunu iddia ettiler, bir de kalkar derler ki peygamberlik de bizden. İşte ben buna dayanamam dedi. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet bu muhavere neticesinde Ebu Cehil'in böyle dediğini ve kafirlerin Efendimiz'e yalancı demediklerini ifade ediyor. فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكْ وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِاَيَتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Habibi Zişan'ım, merak etme, onlar sana yalancı demiyorlar. Önemli olan da odur. Sen yalancı değilsin yani. Sen dünyanın, insanlığın en büyük hakikatinden bahsediyorsun. Emsalin bir doğru gelmemiştir. Onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar, sana Allah'tan gelen ayetleri, yani peygamberliği hazmedemiyorlar. Bir aile, bir kabile içinde kabile düşüncesini aşamamış bu insanlar, peygamberliğin zuhuruna tahammülleri yok diyorlardı. İşte bu bir hususiyet idi ki, cehaletin babası bağrında, karanlığın bağrında yetişip ve bağrında karanlıklar besleyen bir insan tarafından dahi birini itiraf ediliyordu ki, o zat sonra Müslüman oldu Muğire İbni Şube ve bunu nakletti. Bunun gibi yine hem Efendimizin hem o cemaatin hem yakınlarının hissettiği şey vardı ki Ebu Talib Efendimiz'de daima bir şey hissediyordu. Meşhur Mucizat'ta da bir nazmıyla bu ifade ediliyor. Onun yüzü suyu hürmetine çıkıp çocukken daha yağmur diliyordu ve yağmur yağıyordu. Bütün bunlar bu zatı garip, bu zatı acip ve gariplerin rehberi, pişuvası çok değişik bir insan olduğu mevzuunda herkesin kafasında hemen bir şey beliriyordu. Ve daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğiyle zuhur edince, anlatınca çok zihinler, çok dimağlar hazır idi. Mesela Hazreti Ebu Bekir adeta hazır idi ki onun tereddüt gösterdiğine dair hiçbir şey bilmiyoruz. Nitekim kendileri de bir sahih hadislerinde Hazreti Ömer Efendimiz onun arasında bir şey olunca siz beni tekzip ettiğiniz zaman o beni tasdik etti. Siz tekzip ettiniz, o evet dedi diyecektir yani. Demek ki hiç itiraz etmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görür görmez bir Abdullah İbni Selam gibi böyle zaten beklediği bir şeydi. Hiç yalan söylememişti. Hep emin yaşamıştı. O muhteşem fetanet böyle yarım akılların tenezzül edeceği kizbe tenezzül etmezdi. Ve tebliğ düşüncesiyle çok önemli yani işli düşlüydü. Bunu görünce kime tebliğ edeyim dedi, bana dedi. Hemen elini göğsüne koydu ve bu işe sahip çıktı. Çok kısa zaman sonra da o temizler böyle. Bugün bir yüce dava etrafında gönlü temiz kimseler, vicdanlarında aydınlık olan kimseleri Rabbim topladığı bir araya getirdiği ve büyük işler yapmak üzere bir yola sevk ve hidayet buyurduğu gibi o devirde de ilk planda aşere-i mübeşşere dediğimiz bir münasebetle bir sohbette arz etmiştim. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer müstesnasıyla Efendimizin etrafını alıverdiler bunlar. Hemen hepsi sarıverdiler. Hepsi genç çocuklardı. 18 yaşında, 19 yaşında, 20 yaşında. Hazreti Ali daha küçük yaşlardaydı. Bir çocuktu. Çocuklardan inananlar arasında sayılır. Bütün bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güne kadar hayatı seniyesinde istikbaldeki hayatına dair bir kısım tomurcuklar sezilmiş olduğunu gösteriyor. Bunların bazılarını kendileri de sezmiş olabilirler. Ve bir dava adamı için de bu husus çok önemlidir. Bunlarla zaten serfirazdı böyle. Arkada hiç kirli bir iz bırakmamıştı. Çok temiz, nezih bir hayat yaşamıştı. Böyle büyük bir davayla, büyük bir iddiayla ortaya çıkınca herkes dediler ki bu nezih insanın iddia ettiği şeylerin doğru olmaması mümkün değil dediler. Ve çokları öyle inandı. Eğer o kadar mütemerrit cahiller evlatlarının önünü almasalardı, İkrim'e ilk coşanlarla beraber coşacaktı. Çünkü ilk defa şartlanmışlıktan sıyrılarak bir kere Efendimiz'i dinler dinlemez hayatının sonuna kadar unutamadı o sözü, tekrar etti durdu. Ve vefat ederken de onu söylüyordu. Demek ki her temiz vicdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyulması gerekli olan bir insan olduğunu da sezmişti. Merhaben bir rakibil muhacir. Hiç unutmadı hayatını sonuna kadar. Ne kadar yaşadı o da belli değil ya. Kaç ay? Mekke fethinde Müslüman oldu. Sonra Yermuk'ta da şehit oldu. Yaralandığı zaman da bir kısım kimseler naklediyorlar. Verdiğim sözü yerine getirdim mi ya Resulallah diyordu yaralar içinde. Bunlar kendisinin vicdanlarda, temiz vicdanlarda geçerken çok derin bir iz bıraktığına şehadet eder bunların. Onun için çokları akıl almaz Miracı haber verdiğinde tereddüt etmediler hiç. Dediler doğrudur o. Çünkü hiç yalan söylemedi ki. Başta bir sıddık olarak en iyi tasdik eden Ebu Bekir olarak Efendimiz onu biliyoruz ama birisi de demiyor ki Hazreti Ömer bu mevzuda tereddüt geçirdi. Bir tek satırla bu mevzuda bahsetsinler, desinler ki Ömer Osman tereddüt geçirdi. Halbuki bunlar daha sonra haklarında yazılan kitaplarla her birisi başı başına bir dahiydi. Devlet idaresinde dahi, asker olarak, erken harp olarak dahi, şu mevzuda dahi, bu mevzuda dahi, beş başı mamur insanlardı. Böyle görmeden, bilmeden, tetkik etmeden, tahkik etmeden kabul edecek gibi kimseler değildi. Ama Miraç gibi tavrı akla sığmayan meselelerde dahi tereddüt etmeden o gitmiştir, görmüştür, gelmiştir dediler, tasdik ettiler. Bütün bunlar onun kendi adına, ulvi şahsiyeti adına, ashab-ı kiramın onun adına Müslüman olmadan evvel ve muhasırlarının yine onun adına bir kısım tespitlerinin bulunduğuna delalet eden çok kuvvetli emarelerdir ki o zat-ı mümtaz hakikaten bir kere gelmiş, bir kere doğmuş, rahmeten lil alemindir. Hasır sıgasıyla Allah Celle Celaluhu ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Sertacı iptacıyla onu yüceltmiş ve bizi öyle takdim etmiştir. O alemlere rahmettir. Kainat adına ifade ettiği mana çok büyüktür. İnsanlık adına ifade ettiği mana çok büyüktür. Hatta cinler, melekler adına ifade ettiği mana çok büyüktür. Bu derin, ariz ve amik hususu ruhen böyle rahatsızlığımla hırpalandıktan sonra kâmeti kıymetine uygun ifade edemediğim müsellem, o mübarek ruh bağışlasın, bizi affetsin.